Ayrım elde, büyük hesaplaşma, Jack DeBrul, sayfa 465. Mercer hiçbir şekilde kaybetmeye tahammülü olmayan bir zaman kaybı yaşamıştı. Bir sonraki kapsül 7 metre ötedeydi. Aggie'yi toplayıp ona doğru koştu. Koşarken kalçası parmaklıklara sürünüyordu. Parmaklıkların desteği olmadan ayakta durmayı başaramayabilirdi. Tam yarı yola gelmişken o kapsül de havalanarak ilki kadar hızla kayboluverdi. Lanet olsun! Kendisini tahmininden daha büyük bir güçle iterek fırladı ve attığı her adımda ayağı kayarken sağındaki cehennem çukuru sürekli olarak onu kendisine çekiyordu. Ağzından salıverilen her bir nefes hırıltılı birer patlamaydı. Ağırlığını üzerine verdiğinde sağ bacağı çığlıklar atıyordu. Tehlikeli olabileceklerini tahmin ettiği iki kapsülü es geçip tüm dikkatini faal birimin bu sırasının en sonundakine yöneltti. Kapsüle vardığında Aggie'yi yere koyacak vakti olmadığı için kızı omzuna attı ve kapağı kapatan kulpu çekti. Kulp kolayca kalktı ve kapak içeriye doğru açıldı. Kapsülün iç ışıkları hemen yandı ve Mercer Aggie'yi teklifsizce iki yandaki minderli banklardan birine atarken ısıtıcılar ısınmaya başlamışlardı bile. Kendisi de içeriye atladı ve yere inerken kapağı tekrar güvenle kapatabilmek için vücudunu büktü. Kapağın yanında üzerinde iki düğme bulunan küçük bir kontrol paneli vardı. Denize indirme yazan düğmeye bastı. Denize iniş süreci bitmek bilmeyecek gibi gelmişti ama işlem aslında 10 saniyeden kısa bir sürede gerçekleşmişti. Hidrolik pistonlar kapsülü güverteden kaldırmıştı. Ancak petrol platformunun açısı çok dikti. Kapsülün alt kısmı kusursuz bir dengeyle parmaklıklara takılmıştı. Mataforalar indirme halatlarını çözmeye başladı. Kapsül bir saniye kadar iki yana sallandıktan sonra güverteye doğru düşmeye başladı. Mercer ve Aggie'nin alabora olmak üzere olan Omega'da kapana kısılıp kalmaları kaçınılmazdı. Mercer olanları hissedip anında tepki verdi ve kapsülün karşı tarafına doğru bir hamle yapıp kendisini hızla dış duvara çarptığında ağırlığı 13 metre boyundaki teknenin diğer tarafa yatmasını sağladı. Kapsül parmaklığın üzerinden kaydı ve Mercer tıpkı önceden tahmin etmiş olduğu gibi bir kez daha serbest düşüşe geçti. Mataforalar kapsülü 7 metre kadar düştükten sonra aniden durarak kendisini halatlardan koparmaya çalışmasına yetecek miktarda halat salıvermişlerdi. Kapsül dizginlenmesine karşı koyarak deli gibi sallanıyor, Aggie ve Mercer'ı her tarafı kapalı kabinin içinde acımasızca sağdan sola savuruyordu. Kapsül hiçbir uyarıda bulunmadan Cook körfezinin sularına düştü. Devinimsizlik ve ağırlık yüzeyin altından onu cesurca iterken bir avın peşine düşmüş bir köpek gibi suları yararak patlarcasına yüzeye çıktı. Mercer başı uykuya dalmış gibi göğsünde bedeni de üzerinde olan Aggie ile kapsülün zemininde sersemlemiş bir vaziyette yatıyordu. Mercer'ın kalkıp kapsülün kelepçelerini açması ve kaderine terk edilmiş platformdan hızla uzaklaşması lazımdı. Lakin kımıldayamıyordu. Olduğu yerde bütün acılar geçene kadar Aggie'ye sarılarak öylece yatmak istiyordu. Üreticilerinin dahi hayal edemeyecekleri noktaya kadar gerilmiş olan sonuncu demirler de nihayet pes ettiler ve Petromax Omega tehlikeli biçimde sallandı, vinç ve işaret kuleleri anında kırıldılar ve kapsülün 50-60 metre ötesinde suya düştüler. Üretim biriminin üzerindeki 400 parçadan oluşan ve konteynerlerde bulunan sondaj düzenekleri, kayan kütükleri andırarak peşlerinde sayısız kimyasal sondaj çamuru variliyle birlikte yağmur gibi indiler. Platform devrilirken parçalanmaya başlamıştı. Ünite iki parçaya ayrıldı ve 30 bin ton ağırlığındaki yapı felaket bir su ve moloz patlaması yaratarak Mercer'la Aggie'nin bulundukları acil durum kaçış kapsülünü indirme çizgisinin sınırına kadar fırlattı. Ama onlar hala hızla batmakta olan birime bağlıydılar. Faal birimin ardından üst güverteler suya çarptı. Çarptıklarında da iki numaralı destek kolonu bağımsız olarak platformun geri kalanından tamamen ayrılarak düşmeden önce sudan tümüyle çıktı. Deliden depolama tanklarından fışkıran dizel yakıt, elektrik sisteminden çıkan sayısız yangından biriyle temas ederek beyaz bir alev perdesini ateşlemiş ve siyah renkli yüksek dumanların gökyüzüne çıkmasına neden olmuştu. Sondaj platformu biraz daha eğim kazanıp sallanırken birkaç parçası daha tamamen koptu. Yavaşça batarken canlı bir şey olduğunun bilincindeymiş ve boğulmakta olduğunun farkındaymışçasına bir mücadele veriyordu platform. Alevler içinde kalmış suyun altından gürültülü patlama sesleri duyuluyordu. Mercer o son anların tamamında kapsülün ısıtıcılarından yayılan sıcaklığı emerek hiç kımıldamadan yatarken nefes alıp verişleri düzene girmişti. Yapması gereken onu yerden kalkmaya zorlayan bir şey olduğunu biliyordu ancak ne olduğunu artık bir türlü hatırlayamıyordu. Yine de kendisini zorlayarak kalkıp motor ve dümen kontrollerinin ekonomik bir kumanda tablosuna yerleştirilmiş olduğu kıç tarafına gitti. Tam motoru çalıştıracağı anda kapsülü faal birimden çözmediğini hatırladı. Omega'nın geçici olarak demirlediği noktada Cook körfezinin derinliği 90 metre, üniteyi sıkıca can kurtaran filikalarına bağlayan çelik halatların uzunlukları ise yalnızca 50 metreydi. Mercer koşarak tekrar Matafora kontrollerinin yanına gidip elini uzattığında ünite 50 metrelik kabloyu aşan bir derinliğe battı. Halatlar iyice gerildi ve küçük tekne göz açıp kapayıncaya kadar alabora olup su dolu bir mezara mahkum edilerek bulanık dibe doğru çekilmeye başladı. Mercer ve Egi bir kez daha şiddetle savrulmaya başladılar. Kapsül ani bir baş aşağı dalışla su yüzeyinin altına çekilerek alabora olduğunda tavana düştüler. En zorlu yüzey koşullarında su geçirmeyecek biçimde tasarlanmış olan kapsülün fiberglass gövdesi suyun altında uzun süreli kalışlardan kurtulacak şekilde dizayn edilmemişti. Saniyeler içinde kapsülün üst yapısıyla gövdesinin birleşme yerlerindeki kaynaklar çatlayıp dağılmaya başlamıştı ve contalanmış montaj civatalarından birinin kenarından içeriye ince bir su fıskiyesi giriyordu. Gövdenin içeriye doğru patlamasından saniyeler evvel Mercer kontrolleri kurcalayıp düğmelerden ikincisine bastı. Halatları küçük teknenin gövdesine bağlayan yaylı kıskaçlar birdenbire açıldılar. Suya batmakta olan sondaj platformundan ayrılan kapsül hızla boğazın yüzeyine düşünce etrafını şampanya kabarcıkları gibi hava kabarcıkları sardı. Yıllık göçleri sırasında düzeni bozan bir kambur balina misali suya atılmışlardı. İki sakine artık bunu umursayamayacak durumda olsalar da küçük tekne tasarımı sayesinde dengesini buldu. Mercer'ın üzerindeki yüzdürücü giysiyi ve kendi ıslak giysilerini çıkarıp eşya dolaplarında bulduğu katlarca battaniyenin altına girerek Eggy Johnston'ı sımsıkı göğsüne basması için enerjisinin kalan son kırıntılarını harcaması gerekmişti. "Başardık canım," diye mırıldandı ve o anda platformdan kaçışın savaşın yalnızca yarısı olduğunu fark etti. Gerçek savaş henüz başlamamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri. Televizyonun görüntüsü karlıydı ve iletişim uydusundan yere yansırken atmosfer koşulları nedeniyle birkaç saniyede bir kesiliyordu. Ekrandaki yüzü aynı oranda acıma ve isteklilik duyguları barındıran kadın Heathrow'un 4 numaralı terminalinin muazzam cephesinin önünde duruyordu. Profesyonel bir yayın muhabiri olarak yaşadığı olaylardan biriydi bu da. Arkasındaki kapılar üzerlerinde yanmayı geciktirici ağır giysileriyle, arı sürüsü gibi kurtarma görevlileri, üniformalı polisler ve özel birimin takım elbiseli üyeleriyle kaynıyordu. Onların buraya toplanmalarına neden olan olay binanın diğer tarafında bomba arama ekiplerinin iznini bekleyen uçağın apronda beklediği yerde meydana gelmişti. BBC'nin verdiği özel haberin sesi Hasan bin Rufti'nin o anda Ajman emirliğine en yakın uluslararası havaalanı olan Dubai'ye tekerlek koymasına 15 dakika kalmış Hawker Siddeley'ine ulaşan görüntülerden çok daha netti. Rufti anakabinde oturuyordu. Hantal gövdesi uçağın lüks koltuğunun sınırlayıcı kolçaklarının yanlarından sarkmıştı. Parmaklarıyla dudakları yalayıp yutmakla meşgul oldu, ıstakozdan damlayan erimiş tereyağına bulanmıştı. İzlediği ekonomi haberleri yarıda kesilip flash habere geçildiğinde Rufti Mayn'den ithal edilen dev boyutlardaki iki ıstakozun küçük alt kıskançlarındaki açık pembe renkli etleri emmeyi henüz bitirmişti. Boynuna asılı olan peçete bir sofra örtüsü kadar büyüktü ve akan tereyağlar peçetenin üzerinde sarı lekeler oluşturmuştu. Rufti dinlerken öğleden sonra atıştırmasına ara vermemiş fakat gözleri hafiften parlamıştı. Ben Mikael Cooper, terör tehditlerinin en korkunç biçimde yoğunlaştığı Heathrow'dan canlı olarak bildiriyorum. Ana yolcu salonunda meydana gelen patlamanın ardından havaalanında hala en yüksek düzeyde güvenlik alarmı uygulanırken 20 dakika önce İngiliz Hava Yolları'na ait yerdeki bir Boeing 767'nin yanına canlı bombalar tarafından kullanıldığı anlaşılan bir yakıt ikmal tankeri getirildi. Doğrulanmayan haberler şu ana kadar uçakla tankerin çarpışması sonucunda uçağın tamamen mahvolduğunu gösteriyorlar. Buradaki bir haber kaynağı bana tankerin esas ekibine ait cesetlerin boğazları kesilmiş olarak patlamadan kısa süre önce bakım hangarlarından birinde bulunduğunu söyledi. Ancak tekrar ediyorum, bu bilgi doğrulanmış değil. Kadın elindeki notlara bakarken parlak sarı saçları omuzlarından dökülüyordu. Tekrar başını kaldırıp baktığında saçlar silikonla şişirilmiş, göğüslerin üzerinde hareketlendiler. Uçağın birkaç saat önce Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine gitmek üzere havalanmış olması gerekiyordu. Fakat sürmekte olan ve artık Birleşik Kürdistan adı verilen örgüt tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen terör tehdidi nedeniyle uçak pistte bekliyordu. Dün gece British Museum'a yapılan saldırıyı da aynı örgüt üstlenmişti. Yayını seyreden Rufti yüksek sese demek maymunlar başardılar derken yuvarlak ağzından etrafa ıstakoz parçaları saçılmıştı. Tarık'ın Heathrow'un en büyük uluslararası yolcu salonunda bombayı patlatması ve kendisinin havaalanı müdürünün ofisine iyi zamanlanmış birkaç çağrı yapması, intihara eğimli Kürtlerin Halit Huddari'nin uçağına doğru düzgün bir saldırıda bulunacak zamanı kazanmalarını sağlamıştı. Halit BAE'ye dönüp Veliaht Prens'in huzuruna çıkmaya hazırlanırken Rufti'de herhangi bir ön hazırlığı olmamasına rağmen kimliğini kesinlikle ele vermeden parlak sonuç veren bir plan yapmayı başarmıştı. Heathrow'u bizzat aratması gerekmişti. Ancak Rufti'nin pilotu Hawker'da bulunan iletişim sisteminin sinyalin çıkış noktasının saptanmasını engelleyeceğine ilişkin garanti vermişti ona. Rufti British Museum'da Huddari'ye yapılacak saldırıyı gerçekleştirecek olan Kürt milliyetçilerini işe almak, eğitmek ve silahlandırmak için milyonlarca dolar harcamıştı. Hiçbir şeyin ters gitmemesi için operasyon en ince ayrıntılarına kadar planlanmıştı ama terslik olmuştu elbette. En büyük düşmanını ortadan kaldırmak için anında yeni bir plan yapmak da Rufti'ye düşmüştü. Önceden hazırlanmış bir plan olmadan hem de son derece kısa bir zaman diliminde Kürtler Heathrow'daki tesislere sızmak için Tarık'ın el bombasıyla açtığı gedikten yararlanıp yakıt şirketi çalışanlarını alaşağı ettikten sonra adamların kamyonlarıyla pistte park edilmiş olan Boeing'e çarpmayı başarmışlardı. Rufti yağlarla kaplı kafatasını yavaşça öne arkaya sallayarak "İnanılmaz!" diye mırıldandı. British Museum'a yapılacak saldırı aslında basitken yüksek düzeyde güvenlik alarmına geçmiş olan bir havaalanına saldırıda bulunmak bir terörist kadrosunun gerçekleştireceği en zor operasyon olmalıydı. Kürtlerin ilkinde çuvallayıp da ikincisini nasıl başardıkları bir sırdı. Gerçekten inanılmaz. Kamera uzak mesafeden çekime geçti. 10 milimetrelik objektifi pistte kopan kıyamete odaklandı. Patlamanın ardından yetkililer diğer uçaklardaki yolcuları derhal tahliye etmişlerdi. Uçaklar pistte boş ve şişirilebilir sarı kaydırakları açılmış olarak duruyorlardı. Yolcular geçici olarak barınmaları için otobüslerle bir kargo deposuna götürülmüşlerdi. Ve kapalı kapıların önünde 30 milimetrelik Rardan topları ateşe hazır olan 3 savaş keşif aracı bekliyordu. British Airways'in Boeing 767'si artık asfaltın üzerinde dumanı tüten bir öbekten, 165 yolcu ve mürettebata mezar olan kapkara bir odun yığınından başka bir şey değildi. Kamera biraz daha da uzağa yönelerek bükülmüş enkaza beyaz köpük sıkan itfaiye araçlarını, yangına dayanıklı gri giysileriyle sıcak olan uçağa olabildiğince yaklaşan itfaiyecileri gösterdi. Haberini vermeye devam eden Michaela Cooper'ın sesi acılıydı ama Rufti artık ona dikkat etmiyordu. Halit Huddari o uçaktaydı ve ölmüştü. Rufti İran ve Iraklılarla olan pazarlıkta kendi payına düşeni yerine getirmişti. Şimdi sıra Kerikov'un Alaska boru hattını imha etmesi ve Amerika'nın batı kıyılarında tankeri batırmasına gelmişti. Birkaç gün içinde Orta Doğu'nun haritasının yeniden çizilmesi zorunlu olacaktı. Suud ailesi ölecek, büyük ülkesi Irak ve İran tarafından ortaklaşa zapt edilmiş topraklara dönüşecek, Kuveyt kuzey komşusu tarafından kendi topraklarına katılacak ve o, Hasan bin Rufti bütün emirliklerin yeni ve mutlak hakimi olacaktı. Rufti sersem demişti adeta, yenilgiye uğramanın eşiğinden dönüp baş döndürücü bir zafer kazanarak kendisini ortaklarına kanıtlamıştı. İran ve Iraklı bakanlarla aylardır süren ama ancak Londra'daki toplantıdan günler önce olumlu sonuçlanmış olan görüşmeler hem kendisinin hem de Kerikov'un kendi adlarına başarılı olmalarına endeksliydi. Rufti artık arkasına yaslanıp rahatça Kerikov'un operasyonunun kendisine ait bölümünü gerçekleştirmesini bekleyebilirdi. Tamamlandığında da Amerika ve İngiltere kıymetli petrolleri ellerinden alınırken hiçbir şey yapamadan bekleyecekler. O arada da Orta Doğu'nun en savaşçı komşularının Birleşik Orduları güneye doğru şiddetle ilerleyecekti. Kerikov'un böylesine gözü pek bir planla ortaya çıkmasının dahice olduğunu kabul etmeliydi Rufti. Ama o anda Charon'un iskelesinin bir zamanlar Sovyetlere ait bir plan olduğunu ve övgüleri esasında soğuk savaş paranoyasının hak ettiğini hatırladı. Diğer ülkeleri darbeye dahil etmekse Rufti'nin başarısıydı. Kerikov'u yalnızca Amerika'nın yerli petrol üretimini felce uğratarak körfez ülkelerine olan ihtiyacını arttırmak, böylelikle de Rufti'nin planın bir bölümünü finanse etmesi enterese ediyordu. Ama Rufti bu plana çok daha fazlasını yapabilmek için bir fırsat olarak bakıyordu. Amerika petrol için kıvranırken İslam dünyasını en nihayet Batı'nın etkilerinden kurtarma, Amerika'yı Arabistan'dan sürme ve İsrail'i saldırılara açık duruma getirmenin zamanı gelecekti. Geçmişte yüzyıllarca kararlılıkla hüküm sürmüş olan Arap İmparatorluğunu tekrar o şanlı durumuna geri döndürmenin zamanı. Bakan Rufti, pilotun sesi onu daldığı hayallerden çıkardı. Artık son alçalmaya geçtik. Rufti kabinin ön bölmesindeki gömme saate baktı. Birkaç saat daha. Sonra her şey bitecekti. 50. ayrımın sonu. Sayfa 472.